Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mehmet Peker. Eserin adı Her Güne Bir Niçe. Hayatla nasıl baş edebileceğinizi gösteren 99 reçete. Yazarı Alan Percy. Türü kişisel gelişim. Türkçe'ye çeviren Pınar Aslan. Pena Yayınları. 6. baskı Temmuz 2017. ISBN numarası 978-605-5057-01-5. Bu kitap 225 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Eylül 2017. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Bu kitap bilge, kışkırtıcı ve ilham verici bir kullanma kılavuzu niteliğindedir. Ünlü düşünür Nietzsche'nin felsefesinden 99 damla alarak hayatı nasıl istediğiniz gibi kullanabileceğinizi göreceksiniz. Felsefeyi hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. Üniversitede felsefe eğitimi almanıza gerek de yok. Tek yapmanız gereken zihninizi açık tutmak, doğru soruları sormak ve doğru filozofa gitmek. Nietzsche'nin felsefesi gerek iş hayatında, gerekse özel hayatta karşılaşılan yol ayrımlarında çıkışı bulmak için oldukça etkilidir. Çağımızın en etkili filozofunun düşüncelerinden ilham alarak günümüzde karşı karşıya kaldığınız keder ve korkularla savaşmayı öğreneceksiniz. Giriş. Günlük hayatımızda felsefe. Bu kitapta ünlü Alman filozof Nietzsche'nin 99 sözü ve bu sözlerin günlük hayatımızdaki yeri bir araya getirilmiştir. Nietzsche'nin felsefesi gerek iş hayatında, gerekse özel hayatta karşılaşılan yol ayrımlarında çıkışı bulmak için oldukça etkilidir. Her bölüm ünlü düşünürün bir aforizmasıyla başlamakta, hayat kalitemizi yükseltmek için anahtar görevi gören bir açıklamayla devam etmektedir. Bu hızlandırılmış hayat felsefesi kursu, karar alma, hayata bağlanma, hayatın ritmini yakalama ve her gün karşılaştığımız olaylara takılıp kalmanın önüne geçme gibi konularda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Elinizdeki kitap, bilge, kışkırtıcı ve ilham verici bir kullanma kılavuzu niteliğindedir. Çağımızın en etkili filozofunun düşüncelerinden ilham almak isteyen okuyucular, günümüzde karşı karşıya kaldığımız keder ve korkularla savaşmayı öğrenecektir. Nietzsche'nin felsefesinden 99 damladan sonra kitap, bir terapi yöntemi olarak felsefe ve felsefenin günlük hayata uygulanışı hakkında bir yazıyla sonlanmaktadır. Felsefeye başvuran terapistlerin bunu nasıl yaptığını ve terapide olumlu sonuç verebilecek önemli düşünürleri bu yazıda bulabilirsiniz. Bu kılavuza ilham kaynağı olan filozofu dinlemeye başlamadan önce hayatına kısaca değinelim. Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844 yılında Almanya'da doğdu. Protestan bir papaz olan babası, oğlu daha 5 yaşındayken öldü. Yani ünlü düşünür, protestan kadınların çoğunlukta olduğu aşırı dindar bir ortamda büyüdü. Antik Yunan ve Roma kültürleriyle tanıştığı yatılı okulda okuduktan sonra Bonn ve Leipzig üniversitelerinde felsefe eğitimi aldı. Leipzig Üniversitesi'nde Schopenhauer fikirleriyle ve Wagner'in müziğiyle tanıştı. İlerleyen yıllarda hayran olduğu besteciyle bir araya gelme fırsatı da bulacaktı. 1869 yılında henüz 25 yaşındayken Basel Üniversitesi'nde filoloji profesörü olarak çalışmaya başladı. Ancak buradaki görevi Fransa-Prusya Savaşı nedeniyle 1870 yılında son buldu. Nietzsche, sıhhiye görevlisi olarak savaşa katıldı ve dizanteri nedeniyle cepheden ayrılmak zorunda kalana dek görev yaptı. Bu hastalığı asla tam olarak atlatamayacaktı. 1881 yılında Lou Anders Salom ile tanıştı ve çılgınca aşık olduğu bu kadın Nietzsche'nin bir arkadaşıyla evlendi. sevdiği kadın tarafından reddedilmek, Alman düşünürün kadın düşmanlığı olarak değerlendirilecek düşüncelerinin güçlenmesine neden olacaktı. Hastalığı nedeniyle erkenden emekli olmak zorunda kalan Nietzsche, düşünmek ve yazmak için Fransız Rivierası'nda ve Kuzey İtalya'da yaşadı. Eserlerinin beklediği gibi ilgi görmemesi üzerine hayal kırıklığına uğrayan ve yalnız kalan ünlü düşünür, 1889 yılında Turin'de ilk delilik belirtilerini göstermeye başladı. Basel ve Jena'daki kliniklerde uzun bir süre tedavi gördükten sonra hayatının geri kalanını annesinin evinde geçirdi. Annesi ona ölümüne dek baktı. Daha sonra bu sorumluluğu Nietzsche'nin kız kardeşi devraldı. Nietzsche 1900 yılında hayata gözlerini yumdu. Görüşleri, ilham verici ve kışkırtıcı gücünü hala koruması nedeniyle güncelliğini asla yitirmemektedir. 1. Yaşamak için tek bir nedeni olan kişi her türlü nasıla göğüs gerebilir. Yaşama amaçlarımızı unuttuğumuzda stres ve dikkat dağınıklığı üzerimizdeki baskıyı daha da arttırabilir. Çok çalışıp bir şey elde edememe duygusunun, bitkinliğin panzehri iyisiyle kötüsüyle yaptıklarımıza bir anlam yüklemektedir. Ünlü terapist Viktor Frank, kişinin şikayeti olduğu sorunların çoğundan kurtulmak için hayatında bir anlam aramasının yeterli olacağını savunuyordu. Logoterapi de tam da bu hedeflenmektedir. Hastanın geçmişine odaklanmak yerine şu an elindekilerle ne yapabileceğine yanıt aranır. Yani her sabah yataktan kalkması için bir sebep keşfedilir. Hayatıyla ilgili tatminsizlik yaşayan çoğu kişinin en büyük sorunu yaşamak istedikleri hayatın da nasıl olduğunu bilmemeleridir. Kaybolmuşluk hissini geride bırakmanın ilk adımı nereye varmak istediğinizi bilmektir. Nietzsche de kendisinden yarım yüzyıl sonra gelecek Frank gibi yaşamak için bir neden bulma konusuna dikkat çekiyordu. Hayatımız anlamlı hale geldiğinde yaşadığımız güçlükler gibi bizi tüketen sorunlar olmaktan çıkar, amacımıza giden yolda atmamız gereken adımlara dönüşür. 2. Her insanın hayatında mutlu anlar vardır. Ancak hiçbir mutluluk sonsuza dek sürmez. Mutluluk narin ve uçucu bir histir. Çünkü sadece belli anlarda yaşanabilir. Aslında devamlı mutlu olsaydık bu his değerini kaybederdi. Belki de bu yüzden nadiren mutlu oluyoruz. Bir hafta süren yağmurdan sonra güneşin açması bize mucize gibi gelir. Aynı şekilde üzüntülü bir dönemden sonra mutluluğu daha yoğun hissedebiliriz. Bu iki duygu birbirini tamamlar ve bu yüzden birbirine ihtiyaç duyar. Çünkü ne melankoli sonsuza dök sürer ne de 100 yıl boyunca mutlu olmaya dayanabiliriz. Modern toplumlardaki stresin sebeplerinden biri de budur. Her zaman, her yerde mutlu olmak gerektiğine inanırız. Oysa üzüntünün reddedilmesi, antidepresan kullanımını, terapi ihtiyacını ve gereksiz alışverişi tetiklemekten başka işe yaramaz. Devamlı gülümsemiyoruz diye utanmamız gerekmiyor. Bu yanlış ve çocukça bakış açısıyla ilgili olarak Nietzsche, mutluluğun kıvılcım gibi anlık bir şey olduğunu hatırlatır ve bu anları durmadan yaşamaya çalışarak uzun ve zorlu hayat yolunda ilerlememizi mümkün kılan ufak mutlulukları da kaybettiğimizi söyler. 3. Doğada huzur bulmamızın sebebi bize aldırmıyor olmasıdır. 21. yüzyıl insanları olarak doğadan uzaklaşmış durumdayız. Bu da ait olduğumuz dünyada sık sık yabancılık hissetmemize yol açıyor. Kültür ve medeniyetin hayvani ve içgüdüsel yanımızı öldürdüğüne inansak da doğal olana temasa geçme ihtiyacı duymaya devam ediyoruz. İş yoğunluğu ve insan kalabalığına uzun süre maruz kalma nedeniyle yaşadığımız gerginliği geride bırakmak için 2-3 günlüğüne doğaya kaçmak her fırsatta sarıldığımız ilaçlardan çok daha etkili olacaktır. Toprak kokusu, temiz hava, kuş ve böceklerin sesinden başka hiçbir şey duymadığımız huzurlu bir sessizlik, uzun zamandır ilgi göstermediğimiz ruhumuza çok iyi gelecektir. Nietzsche'nin de dediği gibi, şehirde bize verilen rolü oynamak zorundayız. Çünkü Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne önem veriyoruz. Oysa doğada olduğumuz kişi gibi davranma lüksüne sahibiz. Belli kurallar çerçevesinde giyinmek, konuşmak ve hareket etmek zorunda değiliz. Doğanın rehberliğinde kendi içimize doğru bir yolculuğa çıkabiliriz. Bu yolculuğun son durağı şüphesiz huzur ve sükunet pınarı olacaktır. 4. Ölümsüz olmanın da bir hedefi vardır. İnsan yaşarken defalarca ölmek zorunda kalabilir. Nietzsche, varoluş sürecinde tek bir ölüm olmadığını sürekli hatırlatır. Hayatımızdaki farklı dönemlerde bazen sembolik olarak ölmek gerekebilir. Çünkü bir sonraki dönem için yeniden doğmak ancak bu şekilde mümkün olabilir. En eski kabilelerin geçiş ritüeli olarak adlandırdığı bu sıçramalar, günümüz dünyasında kaybetmekte olduğumuz değerlerden biridir. Antropolog J. M. Ferikla bu konuda şöyle diyor. İlk komünyon, dini çevrenin dışında düşünülürse geleneksel bir başlangıçlar ritüeli olarak değerlendirilebilir. Çocukluktan çıkılıp ergenliğe girilen bir kapı gibidir. Eskiden ilk komünyondan sonra erkek çocukları kısa pantolonları bırakıp uzun pantolonlar giymeye başlarlardı. Çünkü yetişkin oldukları düşünülürdü. Dışarı yalnız çıkmaya başlamaları da yine bu döneme denk gelirdi. Ekmek almaya gidip hemen dönecek olsalar bile dışarıda ve yalnız olurlardı. Vaftiz babası aynı sorumluluk yükleme duygusuyla çocuğa bir banka hesabı açardı. Çocuklara ilk komünyon hediyesi olarak saat hediye edilirdi. Çünkü zamanı bir yetişkin gibi kontrol etmeyi öğrenmeleri istenirdi. Hayata dair bilincimizi arttırabilmenin etkili bir yolu, yaşadığımız dönemleri bir kağıda yazmak ve bu dönemler arasında bir geçiş ritüeli olup olmadığını sorgulamaktır. Sonra kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bir sonraki dönemin nasıl olmasını istiyorum? 5. Mutsuzluğun insanı ayrıcalıklı yaptığını düşündüğümüz için kendini mutlu hissetmeyi bayağılık, hırsızlık gösterisiymiş gibi gördüğümüzden ne kadar mutlusunuz dediğimiz biri itiraz edebilir. İlkel kabilelerin günümüzdeki toplumlar gibi tartıştığı bir konu değildir bu. Hemen herkes çok az şeyi ve hatta hiçbir şeyi olmayan insanların her şeye sahip olma şansını yakalamış çalışkan insanlardan daha mutlu olmasının sebebini sorgular. Yanıt, Nietzsche'nin dikkat çektiği gibi günümüz toplumlarına özgü bir davranışta yatıyor olabilir mi? Şirketlerde, kafelerde, yemek masalarında yaptığımız sohbetlerde şikayetlerimiz bir türlü bitmek bilmez. Mutsuzluğu vergilerin yükselmesine, fiyatların artmasına, gürültüye ve çevre kirliliğine bağlarız. Bu sorunlarımıza çözüm bulmak için hiçbir şey yapmıyoruzdur muhtemelen. Ancak şikayet etmek hoşumuza gider. Bu da gerginlik ve stresi beraberinde getirir. Önemli bir konuya dikkat çekmek gerekir. Stresin sebebi yaşadığımız olaylar değildir. O olayları nasıl anlamlandırdığımızdır. Kim bilir, belki de mutluluğun yolu asla değiştiremeyeceğimiz gerçeklere üzülmeyi bırakıp mutlu olacağımız konulara yönelmektir. 6. Gerçek hazine içimizdedir. İçimize yolculuk etmeliyiz çünkü arılar misali aklın balının peşindeyiz aslında. Schopenhauer gibi Nietzsche de gençliğinde Hindistan kaynaklı doğu felsefelerine ilgi duymuştur. İnsanın kendini tanımasına, kendi bilincine varmasına odaklanan ruhani bir geleceğin temsilcisi olan Ramana Maharshi, insanı insan yapan, akıl konusuna eğilen son büyük guru olarak nitelendirilebilir. Ramana, öğrencilerinin kendilerine ben kim sorusunu sormalarını istiyordu. Kanser olduğunu öğrenince de herkesi hiçbir yere gitmiyorum, nereye gidebilirim ki diyerek sakinleştirdi. Nietzsche, aklın fethedilmesini bir arının en saf balı üretmek üzere kovanına uçuşuna benzetir. Maharshi de insanın kendi içine yaptığı yolculuğu benzer bir şekilde anlatır. Beline taş bağlayıp denizin dibine dalan inci avcıları misali bizler de kendi içimize dalmalı ve içimizdeki inciyi çıkarmalıyız. Bu inciyi bulmak için Hindistan'a gitmek veya ruhani bir yolculuk için karmaşık eylemlerde bulunmak gerekmiyor. İçimize bakmak yeterli olacaktır. 7. En kötü kelime ve en ağır mektup bile kayıtsızlıktan iyidir. Psikolojik savaşları tırmandıran sebep bir şey söylenmesinden çok söylenmemesidir çoğu zaman. Şu sahneyi hayal edelim. A, B'ye kızmış ve doğum gününü kutlamayı unuttuğu için onunla konuşmuyor. A, arkadaşına "Dün günlerden neydi biliyor musun?" diye sorabilir. Ancak B'nin ilgisizliği aslında sadece dikkatsizliği nedeniyle yaraladığı arkadaşını cezalandırmayı seçiyor ve sessizliğe gömülüyor. Sonunda B de A'ya kızıyor. Çünkü aramaları hep yanıtsız kalmaya çalışıyor. Sonunda B de A'ya kızıyor. Çünkü aramaları hep yanıtsız kalmaya başlıyor ve ne yapıp edip konuşmayı başardığında da arkadaşının çok isteksiz olduğunu görüyor. Bu çok çocukça bir olay, ancak sandığınızdan daha çok sık görülüyor. Bir sürü çift basit yanlış anlaşılmalar yüzünden birbirine kızıp günlerce ve hatta aylarca küs kalmıyor mu? İşte bu anlaşmazlıkların çoğunun sebebi aslında iletişim eksikliği değil mi? Doğru şeyleri doğru zamanda söylememek bizi çevreleyen toplum nedeniyle yaşadığımız stresin en önemli sebebidir. Çünkü aleyhimizde sonuçlanacak bir yorum karmaşasına yol açar. Nietzsche de laf dolandırmayı sevmezdi ve sözünü sakınmazdı. Bazen doğru sözcükleri bulamasak da hissettiklerimizi anlatmanın sessiz kalıp öfkeye mahal vermekten daha iyi olduğunu söylerdi. 8. İnsanları şerefli yapan nereden geldikleri değil, nereye gittikleridir. İlk bölümde de bahsettiğimiz gibi dünyanın en mutlu ve başarılı insanları nereye gittiklerini bilen, kendi yolunu çizebilmiş insanlardır. Hedeflerimizi gerçekleştirmek tatmin olmamızı sağlayabilir. Ancak bir şey uğruna yaşamak varoluşumuza inkar edilemez bir değer katar. Hayatı böyle değerlendirdiğimizde fakir bir aileden gelmemiz veya yol boyunca yaptığımız hatalar önemini yitirir. Kur'an'da da belirtildiği gibi Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir. Her şeyi daha net görmek ve belli bir doğrultuda hareket etmek için yolumuzu belirlediğimiz bir çizelge hazırlayabiliriz. Şu adımlar atabilirsiniz. 1. Elinize bir kağıt alın ve onu dikey bir çizgiyle ikiye bölün. Sol tarafta hayat yolunuzun bugüne kadar nasıl ilerlediğinizi özetleyin. 2. Sol tarafta hayat yolunuzun bugüne kadar nasıl ilerlediğini özetleyin. 3. Sağ tarafa şu andan itibaren nasıl bir yol izlemek istediğinizi yazın. 4. Kendi yolunuzu istediğiniz gibi şekillendirmek için atmanız gereken adımları aşağısına not edin. 5. Hemen şimdi harekete geçin. 9. Mükemmel olduğuna inanan insan aslında aptalın tekidir. İnsanı insan yapan şeyin bilinç olması gibi kusurluluk da yine insana özgü bir durumdur. İnsanlar zamanının çoğunu üretim yaparak değil de hataları telafi ederek geçirmektedir. Bunu görmek için herhangi bir gazeteyi okumanız yeterli olacaktır. Kusursuz olamayacağımızı anlamak alçak gönüllülüğü beraberinde getirir. Ve daha da önemlisi kendimizi geliştirme konusunda içimizdeki potansiyelin farkına varmamızı sağlar. Bütün başarısızlıklar ve hatalar daha iyi biri olmanın yolunu göstermektedir. Her şeyi iyi yapmaya, hep kusursuz olmaya çalışan insanlar kusurlu eylemlerinden dolayı acı çekerler. Aldıkları kötü sonuçlardan ötürü başkalarını suçlarlar ve birileri nerede yanlış yapmış olabileceklerini anlamaya çalışırsa küplere binerler. Nietzsche'nin bu konuda bize verdiği tavsiye şöyledir. Her zaman iyi olmaya ve her şeyi iyi yapmaya çalışmamız gerekmez. Her gün bir öncekinden daha iyi biri olmaya çalışalım yeter. Japonca bir sözlük olan wabi-sabi kusurluluğun sanatını tanımlar. Tamamlanmamış ve alışılmadık olanda güzellik ve hayat vardır. Çünkü kusurluluk insanın kusursuzlaşmaya olan özlemini içerir. 10. Bizimle sırrını paylaşan sırlarımızı duymaya hakkı olduğunu düşünür. Bu çıkarım yanlıştır. Birine bir şey vermek o kişiye hiçbir hak kazandırmaz. Gazeteciler bilginin güç demek olduğunu çok iyi bilirler. Bu yüzden kime ne dediğimizin farkında olmak çok önemlidir. Bazen hemen yakınlaşma gereği duyan ve bizi hayatının bir parçası haline getiren insanlarla karşılaşırız. Güven gösterisi olarak değerlendirilebilecek bu durum tehlikeli de olabilir. Bizi sırdaşı gören bu insan özel hayatını açar ve onun kişisel gelişiminde sorumluluk almamıza neden olur. Diğer bir deyişle o zamana kadar bize çok uzak olan bir özel hayatın zorunlu izleyicisi haline geliriz. Birisinin sırlarına ortak olmak Nietzsche'nin öngördüğü gibi sorunlar doğurabilir. Karşımızdaki insan bizden de aynı davranışı bekler. Onun yaptığı gibi sırlarımızı ona açmamızı ister. Bu yüzden insanları dinlerken, onlarla samimi olurken, en önemlisi de konuşurken çok dikkatli olmak gerekir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 34.